neyse adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, başkente hoş geldiniz. İyi bir hafta diliyoruz hepinize. İşte hayatın sesleri başladı. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Teknik yapımda sevgili Sebiha Tan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Hemen bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğine kulak veriyoruz.
Nerelere gizlesin şu avucumla sırları. Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye. Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye. Ayağımda uzun etek, dalga dalga saçlarım. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi. Cildi parlak, kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız. Yine böyle bir durumda tamirci çırağına. Ustama dedim ki bugün giyimim tulumları. Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı. Gelecekti bugün geri arabayı almaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya. Girdi içeri kapıdan. Durdu zaman, durdu dünya. Girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım girsin içeri. Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. Çekti gitti arabayla, egzozuna buldum. Gözümde tomurcuk yaşlar, ağır ağır doğruldum. Ustam geldi sırtıma vurdu, unut dedi romanları. İşçisin sen işçi kal, iyi dedi tulumlar. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumlar. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumlar. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumlar. İşçisin sen işçi kal, işçisin sen işçi kal.
Sevgili dinleyenlerimiz, bugün 1 Mayıs, yani işçi ve emekçilerin bayramı. Hiçbir bayram kan dökülmeden, mücadele verilmeden, emek sarf edilmeden elde edilmez. İşçiler de bugün meydanlarda kutladıkları bu bayramı kolay elde etmedi. İşçilerin ezildiği, kol gücüne dayalı üretimin yapıldığı, uzun çalışma saatlerinin uygulandığı, hiçbir haklarının verilmediği yıllardan gelen, çetin ve uzun bir mücadeleyle işçiler bugün bayram yapar hale geldiler. 19. yüzyılın ortaları, şirketlerin büyük bir hızla büyüdüğü, yüksek karlar elde ettiği, siyasetin ve hukukun sermaye sahiplerinin arkasında durduğu yıllar. İşçiler için artık dayanılmaz hale gelen çalışma şartları. Bu artık daha fazla böyle gidemezdi, bir şeyler yapılması gerekiyordu. İlk itiraz kıvılcımı Avustralya'nın Melbourne kentinde çaktı. Taş ve inşaat işçileri Melbourne Üniversitesi'nden parlamento evine kadar bir yürüyüş düzenleyerek günde 8 saat çalışmak istediklerini haykırdı. Bu ilk hareketi 1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde yaklaşık 350 bin işçinin greve çıkması takip etti. Tarihte ilk defa işçi sınıfı bu kadar örgütlü ve kararlı olarak tepkisini gösteriyordu. Tüm ülkede hayat durmuştu. Talepleri haftanın 6 günü günde 12 saat çalışmak yerine günde 8 saat çalışmaktı. O kadar kararlıydılar ki Louisville kentinde 6000'den fazla işçi siyah beyaz ayrımını bile aşarak kol kola yürüyüş yapıyordu. Ki o dönemlerde siyahların parklara girmesi bile yasaktı. İşçilerin günde 8 saat çalışma talepleri için yaptıkları mücadele ülke geneline yayılıyordu. Yapılan yürüyüşler, İş bırakmalar, gösteriler elbette ki erki elinde tutanların ve sermaye sahiplerinin hiç hoşuna gitmiyordu. Onun için onlar da karşı mücadeleye başladılar. Grevleri kırmak için sokak çeteleriyle anlaştılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde 40 bin tekstil işçisinin gerçekleştirdiği eylem kanla bastırıldı. Grevci işçilerle sokak çeteleri arasında çıkan kavga sırasında polisin işçilerin üzerine ateş açması sonucu 4 işçi yaşamını yitirdi. Aynı kentte bir fabrikada 8 saatlik iş günü için greve çıkan 1400 işçi işten atıldı. Bu mücadele sürerken hükümet de işverenlerin yanında yer alarak baskılarını yoğunlaştırırken olaylara neden oldukları gerekçesiyle 8 işçi hakkında idam talebiyle dava açıldı. 4 işçi önderi idamla cezalandırıldı. Albert Persons isimli işçi özür dileme şartıyla affedileceğinin söylenmesi üzerine mahkeme heyetinin karşısında tarihe geçecek sözlerini söyledi. Bütün dünya biliyor suçsuz olduğumu. Eğer asılırsam, cani olduğumdan değil, emekçi olduğumdan asılacağım. İşçi önderlerinin cenaze törenine yüz binlerce insan katıldı. Yaşanan bu olaylar, uluslararası işçi örgütlerini harekete geçirdi. 1889'da Paris'te düzenlenen 2. Enternasyonel'in kongresinde Amerikan işçilerine destek vermek için diğer ülkelerdeki işçiler de gösteriler yapmaya davet edildi. 1890'dan başlamak üzere 1 Mayıs'ta Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olarak kabul edildi. Türkiye'de ise ilk kez 1 Mayıs İşçi Bayramı 1905 yılında Osmanlı döneminde İzmir'de kutlandı. Bunu 1909 yılında Üsküp kutlaması takip etti. İstanbul'da ise ilk kutlama 1910 yılında yapıldı. 1920 yılında işgal kuvvetleri ve Osmanlı hükümetinin tüm baskılarına rağmen işçiler Haliç'ten Beyoğlu'na kadar yürüdüler ve Bağımsız Türkiye yazılı bir pankart taşıdılar. 1923 yılında ise 1 Mayıs'ta greve çıkan işçilerin taleplerinin arasında yabancı şirketlere el konulması da vardı. 8 saatlik iş günü, hafta tatili, serbest sendika ve grev hakkı talep eden işçilerden bazıları tutuklandı. Ertesi yıllarda da yasaklamalar, tutuklamalar devam etti. Yani Türkiye'de de işçiler için haklarını almak mücadele istiyordu. 1935 yılına kadar gizli saklı kutlanan 1 Mayıs, o yıl çıkarılan bir kanunla Bahar ve Çiçek Bayramı ilan edilerek tatil günlerine eklendi. 27 Mayıs 1960'tan sonra toplu sözleşme, grev ve lokaft kanununun kabul tarihi olan 24 Temmuz, işçi sınıfına 1 Mayıs'ın yerine bayram olarak dayatıldı. Ancak işçi örgütlerinin kararlı mücadelesi sonucu bu girişimler kadük kaldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı 1976'da en kitlesel kutlamayla yapıldı. O gün Taksim Meydanı'nı 400 bin işçi doldurdu. 1977 yılındaysa Taksim Meydanı'na dolan 500 bine yakın işçinin üstüne çevredeki binalardan ateş açıldı. Yaşanan paniğin ardından 37 insanımız hayatını kaybetti. 1980 darbesinin yasaklar listesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı da vardı. O günden bu yana zaman zaman yasaklarla, bazen kitlesel, bazen küçük gruplarla 1 Mayıs işçi ve emekçilerin bayramı kutlanarak bugünlere gelindi. Tüm dünyada emeğin değerinin bilinmesi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hadisinde belirtildiği gibi, işçinin hakkının alın teri kurumadan verilmesi dileğiyle 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı kutluyoruz. Ve sözlerimizi Amerika Birleşik Devletleri'nde işçilere önderlik ettiği için idam edilen Albert Parsons'ın idam sehpasına gitmeden önce çocuklarına yazdığı mektupla tamamlıyoruz. Bu kelimeleri yazarken adlarınızın üstüne gözyaşlarım damlıyor. Bir daha hiç karşılaşmayacağız. Ah sevgili çocuklarım, nasıl içten, derinden seviyor sizi babacığınız. Sevdiklerimiz için yaşamakla gösteririz sevgimizi ve gerektiğinde sevdiklerimiz için ölmekle de gösterebiliriz sevgimizi. Benim hayatımı ve doğal olmayan haksız ölümümü başkalarından öğreneceksiniz. Babanız özgürlük ve mutluluk uğruna gönüllü olarak canını vermiş bir kurbandır. Size miras olarak şerefli bir at ve tamamlanacak bir görev bırakıyorum. Onu koruyun, bu yolda yürüyün. Kendinize karşı doğru olun, o vakit başkalarına karşı sahte olamazsınız. Yaratıcı, uyanık ve neşeli olun. Çocuklarım, değerli varlıklarım, bu mektubu yalnız sizin için değil, daha doğmamış çocukları için ölen birçok kişinin ölüm yıl dönümlerinde de okumanızı istiyorum. Yavrularım, elveda.
Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapından, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca. Fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi, sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi. Bir evi olsun ister bir de içmeyen kocası, Tanrı ne verirse geçinir gider, yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar, yüreğinde derin sızır, gözlerinden yaşlar akar, ağlar fabrika kızı. Oysa yatağında bile bir gün uyku göremez, İhtiyar anası gibi kadınlığını bilemez. Makineler diken gibi batar her gün kalbine, mühür örecek elleri her gün ekmek derdinde. Gün batarken her akşam bir kız geçer kapımdan. Köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorulunca. Fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi.
Bir hazine. Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Sayın İrem Alparslan Basık bizlerle birlikte bugün bu köşede olacak ve bugün somut olmayan kültürel mirası konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Evet, ülkemiz kültür ve tabiat varlıkları ve arkeolojik zenginlikler açısından gerçekten çok zengin ve emsalsiz bir ülke tabii ki. Şimdi bugün somut olmayan kültürel mirası konuşacağız dedik ama nelerden oluşur somut olmayan kültürel miras? Nelerdir? Bize birazcık söz eder misiniz lütfen?
En basit tanımıyla somut olmayan kültürel miras aslında yaşayan mirastır. Yani canlı olan, bizimle birlikte dünyada yaşarken, insanlarla birlikte yarattığımız, dünyaya adapte olmak için ürettiğimiz, şekillendirdiğimiz, annelerimizin bize küçükken söylediği ninnilerden tutun da ilerleyen yıllarda düğünler sırasında kız istemelerde ikram ettiğimiz kahve, onun yapılışı, annelerimizden öğrendiğimiz kilimler, ölümde birisine Allah rahmet eylesin demek, el sanatlarımız, Çin ustalarının kendi çıraklarına öğrettikleri, doğa ve evrenle ilgili büyük babalarımızdan öğrendiğimiz ilaçlar, bunların hepsi somut olmayan kültürel miras olarak değerlendirilebilir.
Yani gelenek, görenek, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar ve pek çok ritüeller diyebiliriz herhalde, değil mi?
Evet, doğru. Atalarımızdan miras aldığımız, nesilden nesile aktardığımız
her şey.
Her şey somut, evet, olmayan kültürel mirastır.
Evet. Peki biz bu miras listesinde hangi varlıklarla yer alıyoruz acaba UNESCO'nun?
Şu anda öncelikle UNESCO'nun miras listelerinden biraz kısaca söz edersek aslında birden fazla miras listesi var UNESCO'nun. Yani somut olmayan miras altında 3 tane listesi var. Bunlardan hepsinin farklı amaçları var. Birisi acil koruma listesi ki bu zarar görmüş, korumaya acilen ihtiyacı olan unsurları kaydedip devlet olarak korumaya söz verdiğimiz liste. İkincisi,
biz var mıyız o listede?
Bu arada henüz yokuz ama bir önerimiz var şu an üzerinde görüşmelerin sürdüğü. Hı hı. Islık dili dosyası bununla ilgili olacak. Diğer listemiz insanlığın somut olmayan kültürel miras temsili listesi. Bu esas bildiğimiz meşhur liste. Burada 14 mirasımızla temsil ediliyoruz. Bunların bir kısmı birden fazla devletle birlikte korumaya söz verdiğimiz unsurlar hakkında.
Neler mesela onlar?
Mesela baştan başlarsak meddahlık geleneği, Mevlevi Sema törenleri, aşıklık geleneği, hı-hı, Karagöz, Nevruz ki bu dosyamız çok uluslu'dur, pek çok devletle birlikte sunuyoruz. Geleneksel sohbet toplantıları, bunlar Yaren, Baran, Isıra geceleri hepsini kapsar. Semah, Kırkpınar yağlı güreşleri, tören keşkeyi, Mesir macunu festivali, Türk kahvesi kültürü ve geleneği, Ebru kağıt süsleme sanatı ve ince ekmek yapımı ve paylaşımı geleneği, lavaş. Son olarak da geleneksel Çinli sanatı. ülkemizden bu listede bulunan unsurlar.
Bayağı kabarık aslında liste, evet. O anlamda bakınca, değil mi? Evet. Peki üçüncü liste, orada liste nedir? Orada var mıyız?
İse orada da yokuz. Bu bir aslında en iyi uygulamalarla ilgili bir liste. Yani en iyi uygulama örneklerinin alındığı, yeni adıyla iyi uygulama örnekleri listesi. Burada bir miras unsurundan ziyade bir süreç anlatılıyor. Yani en iyi uygulama olarak uluslararası topluma gösterebileceğiniz böyle bir formül geliştirdik ve bu bizim ülkemizde siz çok işe yaradı, sizin ülkenizde de yarayabilir diye sunduğunuz ve uluslararası toplumun da bu gerçekten bizde yarayabilir dediği, kabul ettiği ve örnek gösterdiği uygulamalardan oluşuyor.
Peki var mı böyle sunan ülkeler ya da onu örnek alan başka ülkeler?
Var. Yani bu zaten şöyle bir şey. Örneğin gemi yapımıyla ilgili bir unsur düşünün. Çünkü geminin yapımında kullanılan metotlar da somut olmayan kültürel mirasımız. Nesilden nesile aktarılıyor ve onu öyle bir sistem kuruyor ki söz konusu ülke. Bu sistem çok iyi bir şekilde herhangi dünyanın başka yerinde aynı benzer unsurlara sahip ülkeler tarafından da kullanılabilir. Dolayısıyla bunu sunuyor ve size de aslında bunu nasıl yapabileceğinizle ilgili yol gösteriyor.
Birden fazla liste var ancak biz o listelerden ancak bir tanesinde yer alıyoruz ama hepsinin amacı tek zaten, değil mi? Korumak.
Korumak, evet, korumanın farklı boyutlarıyla hepsinin ele aldığı. İnsanın somut olmayan kültürel miras temsili listesi bunu görünürlük üzerinden yapıyor. Yani biz oraya bir unsurumuzu kaydettiğimizde bu bizde var, sadece bizde var deyip böyle onu korumaya almıyoruz da biz bunu o kadar iyi koruyoruz ki ülkemizde, o kadar iyi yaşatıyoruz ki ve buna devam edeceğiz diye uluslararası topluma gösteriyoruz. Ve esasında insanlığa temsili olarak sunduğumuz, onları temsil edebilecek nitelikte olduğunu söylediğimiz şey bu. Yani bu unsur o kadar iyi korunuyor ki insanlık için bir örnektir ve diğer unsurların da görünürlüğüne katkıda bulunur diyoruz o listeyle. Evet.
Peki biz ne zamandır bu listedeyiz?
Bu listede biz 2006 yılında sözleşmeye taraf olduk. Zaten yürürlüğe giriş yılıdır. 2008 yılından beri de burada varız. Tabii şunu söylemek lazım.
Taraf olduktan 2 yıl sonra
evet, ama şöyle bir
yer almaya başladı.
Dikkat sadece var. Daha önceden var olan bir programın dönüştürülmesi sonucu, yani başyapıt listesi dediğimiz artık yürürlükte olmayan daha iyi bir mekanizma olması nedeniyle bu temsil listeye ancak içindeki unsurların aktarıldığı bir liste, evet, var. Öncelikle oradan değiştirmeyle, evet, 2008 yılından beri biz burada varız. En başından beri de, yani şunu da söylemek lazım belki, sözleşmenin yapılış sürecinden itibaren Türkiye zaten gelenekleri ve bu anlamdaki değerleri çok fazla olan bir ülke olarak bu işin başında. Hatta İstanbul'da yapılmış bir toplantıyla da 2002 yılında Kültür Bakanlığı'nın bu konuda rızasına destek olmuş, buna yardımcı olmuş, biraz süreci ivmelendirmiş bir ülke aslında.
Evet, peki, ne güzel. Şimdi somut olmayan kültürel miraslarımızı kimler nasıl belirliyor acaba? Nasıl yer alıyoruz UNESCO'daki o listede?
Somut olmayan kültürel miraslarımızın en önemli yanı aslında insan. Yani aslında hepimiz varız. Her şeyden önce insan olduğu için taşıyıcısı bunun ve onunla ilgili bir koruma, ya insanın en fazla destek vermesi gerektiği için bizim ilgili topluluklar dediğimiz gruplarla başlıyor bu süreç. Ama sunulan her dosya onların rızası olarak sunuluyor. Yani bir Çin ustasının rızası alınarak, bilgi verilerek, çeşitli topluluklardan destek alınarak sunuluyor. Ama yürütücüsü kim derseniz Kültür Turizm Bakanlığı tarafından, daha doğrusu son olarak bakan imzasıyla sunuluyor ülke adına. Tabii bunun çeşitli kriterleri var. Yani tabandan aşağı değil, tam tersi bir yöntem belirleniyor. Uzman topluluklardan, yani bizim ülkemizde örneğin bir ilde öncelikle o unsurun taşıyıcıları gidip il envanteri denilen bir sistem, envanterleme sistemi var. Bizim böyle bir mirasımız var diyorlar. O il bazında değerlendirip listesi çıkıyor. Sonra ulusal düzeyde bu liste dökülüyor. Türkiye'deki somut olmayan miraslar bunlardır diye. Sonra bu unsurlar içerisinden, dediğimiz gibi amaç koruma olduğu için, korumaya destek olabilecek temsili nitelikte olanlar Bakanlık tarafından ilgili uzmanlarla ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'ndaki uzmanlarla da istişare edilerek Dışişleri, Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gerekirse ilgili paydaşlarla konuşularak dosya olarak hazırlanıyor ve UNESCO'ya sunuluyor. UNESCO'da da bir hükümetler arası komitemiz var. Bu aslında bütün bir sistemi inşa eden bir sözleşme ve o sözleşmenin yürütümünden sorumlu. Hı hı. Oradaki ülkeler öncelikle bir değerlendirme organına soruyorlar. Uzmanlardan oluşan, bağımsız uzmanlardan oluşan. Onlar dosyayla ilgili teknik değerlendirme yaptıktan sonra komite evet alkışlıyoruz bu miras dünyaya. Somut olmayan kültürel miras temsil edebilir ya da acilen korunması gereklidir ya da çok iyi bir uygulamadır, tebrik ediyoruz diyerek listelerine dahil ediyorlar.
Evet, ne güzel. Şimdi sadece korunması açısından değil, kültürel kimliğimiz açısından da çok önemli. Çünkü kesinlikle. Aynı zamanda bir ekonomik gelir kaynağı.
Evet, burada sadece hem ekonomik gelir kaynağı hem kimlik için önemli. Çünkü şöyle diyebilirsiniz, mesela sulamayla ilgili geleneksel bir yöntem yapılmasa ne olur ki? Ya da bir ritüel, işte yıllardır yapılan bir şölen, Hıdrellez bu sene kutlanmasa ne olur ki? Aslında iki şey olur. Birincisi, evet toprak kaybınız olabilir, olmayabilir. Ama eğer devam ediyorsa, insanlar buna yıllardır tutunuyorsa bir sebebi vardır. Aynı şekilde Hıdrellez'i kutlamayabilirsiniz ama orada insanların bir araya gelmesi, birbiriyle yaşadıkları kardeşçe duygular, etkileşim olmaz. Hı-hı. Yani aidiyet, yani kimlik duygusu ortadan kalkar. İkincisi, hoşgörü. Yani bende olanın başkasında olanla ilişkisini görmem ya da farklılıklarını görmem, daha iyi anlamama, o insanlarla empati kurabilmeme yardımcı olur. Ya da çocuğunuzu düğüne ya da cenazeye götürmediğiniz zaman, zamanı geldiğinde uygun şekilde Allah rahmet eylesin demeyi, toprağı bol olsun demeyi öğrenmeyebilir. Ve kendini orada dışlanmış ya da oraya ait hissetmeyebilir. Topluma katılımı sağlar.
Evet.
Tabii ki ikinci boyutu sürdürülebilir kalkınma dediğimiz bizim, yani toplumla, hı hı, bireyle hem ekonomik hem sosyal, yani refah düzeyimizi yükselterek, hem de doğayla iç içe kalkınma. Buna da çok katkısı olur. Çünkü örneğin kadınlarımızın yıllardır yaptığı el emeği, kilimlerle, dokumalarla, kendi yöntemleriyle ve kadınlar olarak bildikleri şeylerle gelir kazanmasına katkıda bulunur somut olmayan kültürel miras. Tabii ki o yöreye insanların algısı, hı-hı, değişik olur ve aynı zamanda yıllardır uyguladığı bu ritüelin, bu uygulamanın, annesinden öğrendiği yöntemin değerini ve toplum tarafından nasıl benimsendiğini, onaylandığını da görmüş olur.
Evet. Peki var mıdır bununla ilgili mirasın yok olmasını engellemeye yönelik çalışmalar?
Tabii ki. Hem yok olmasını hem de sürdürülebilmesini. Hı hı. Somut olmayan kültürel miras yaşayan bir unsur olduğu için bizim tarihle, geçmişle, o zaman kimin diliyle bir ilişkimiz yok. Bizim istediğimiz bugün yaşaması. O yüzden farklı bir koruma yöntemi belirliyoruz her şeyden önce.
Ne gibi?
Şöyle, bir taş binaya yaptığımız gibi onu olduğu haliyle muhafaza etmeye çalışmıyoruz da onu aynı çocuğumuzu hani korur kollar gibi bir yandan büyümesine, gelişmesine, kendi yöntemini, yolunu bulmasına yardımcı olurken bir yandan da istemediğimiz bozulmalara, kimliğiyle ilgili sıkıntılarının yaşamasına engel olmaya çalışıyoruz. Örneğin toplumumuzda belli bir kesim tarafından uygulanan, gizli ya da özel olduğu düşünülen bir gelenek varsa, hı hı, onu bir yandan şey yapıyoruz, gösteriyoruz topluma ama diğer yandan da onun bu özelliklerini bozmamaya çalışıyoruz. Mesela mümkünse dini bir ritüeli içkili ortamda ya da eğlence ortamında göstermemeye çalışıyoruz. Ya da onu uygulayan kişilerin nesilden nesile bunu aktarabilmelerine destek alıyoruz. Bunu eğitimle yapıyoruz. Farkındalığı artırarak yapıyoruz. Örneğin burada yaptığımız gibi medyada bu farkındalığı arttırmaya, içeriği anlatmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Aynı şekilde yaşlı ustaların kazandırılması, daha doğrusu onlara değerlerini, hı hı, vermek için çeşitli programlarımız var. Yaşayan insan hazinesi gibi mevzuat geliştiriyoruz. Ve buna benzer pek çok örgün, yaygın, sargın eğitim yollarıyla pek çok şey yapıyoruz bir arada.
Peki bu yaptığınız çalışmalar esnasında toplumda gözlemlediğiniz nedir? Toplumda o yeterli bilinç var mı acaba?
Artan bir farkındalık olduğu kesin. Ama tabii ki şöyle sorular var. Somut olmayan miras nedir? Bu gelenek değil mi? Neden buna somut demiyoruz? Soyut diyoruz, şey yapıyoruz, söylüyoruz. Ya da hani neden bunun mesela somut bir ürünü olduğu zaman Çin'i gibi bu somut değil mi gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bunların yanıtını fırsat bulmuşken vermem gerekirse.
Tabii buyurun.
Sonucu Çin'inin kendisidir ama bizim koruduğumuz şey Çin'i yapımı ile ilgili bildiğimiz bilgi, üretim bilgisi. Ya da orada usta ile çırak arasındaki ilişkide aktarılan şeyler. Nasıl yapıldığı. Çünkü Çin'i tabağı tek başına korumanız onu sonraki nesillere aktarmaz. Nasıl yapıldığını öğretmelisiniz ki toplum içerisinde yer bulabilsin. Ama farkındalık her geçen gün artıyor. Özellikle bu alan biraz daha tanındıkça ve öğrenildikçe.
Evet. Bir de sanıyorum somut olmayan kültürel mirasın başkenti var. Eskişehir.
Evet.
Neden Eskişehir? Eskişehir'de neler yapılıyor bu anlamda?
Bu aslında gene bizim uluslararası toplumda ülkeler olarak verdiğimiz söz çerçevesinde gene farkındalığı etkinliği arttırmak için her sene iller arasında değişen, desteklenen bir program. Hükümetler Arası Komitenin ve o önerisiyle ya da ilgili ülkelerin destekleriyle 2013 yılında Eskişehir bu rolü üstlendi. Hem içinde bulunduğu değerlerle hem de açıkçası cesareti ve gönlüyle. Çünkü Eskişehir bildiğiniz gibi hem bir öğrenci kenti hem pek çok unsuru, geleneği bünyesinde barındırıyor. Hem de bu anlamda bir odun pazarı da dahil olmak üzere farklı unsurları bir arada bulunduruyor. Bir sene boyunca Eskişehir'de özellikle Türk dünyasıyla, çünkü aynı zamanda o yıl Türk dünyası başkenti olarak da seçilmişti. O özellikle oradan gelen ülkelerle bizim de içinde bulunduğumuz mesela gölge oyunları festivali yaptı. Türksoy Milli Komisyonları toplantısına ev sahipliği yaptı. Çeşitli fark pek çok düzeyde yıl boyunca etkinlikler düzenledi.
Evet. Şimdi tabii bizim o kadar çok toplumsal uygulamalarımız, geleneklerimiz, ritüellerimiz var ki saymakla bitmez ve sırası, yeri ve zamanı geldikçe herhalde bunlar yine UNESCO'nun o kültürel miras listesinde yerlerini almaya devam edecekler. Yeter ki toplum bu konuda biraz daha duyarlı, biraz daha bilinçli olsun ki bu konuda yapılan çalışmalar var. Siz de bu konudaki çalışmalarınızı kararlılıkla yürütüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz size programımıza konuk olduğunuz için. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Liste çoğaldıkça yine buradan dinleyicilerimizle paylaşmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Sayın İrem Alparslan Basık stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Sende kaldı, kır gitsin. sensiz kalma benim gibi. Düşünme beni, boş ver, sev gitsin. Düşerim en son satırlara, zor gelir sıra vedalara. Üzülme, gözyaşımı dökmitsin. Darılıp gücenmesin, geç kalmasın ayrılıklar. Varsın ömrümü takvimlerden, çalsın yıllar. Aldırma ne fark eder, alışmışım.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Tam da bir işe girmeye ihtiyacım olduğu günlerden dün gördüm vitrindeki ilanı. Tecrübeli bulaşıkçı arıyorlarmış. Güzel. Demek ki bulaşıklarını makinede yıkamayan yerler var hala. İlandaki adresi bir kağıda yazıp çıktım evden ve bir vasıtalık yolculuğun ardından dükkanın karşısında buldum kendimi. Küçük bir lokantaydı zaten. Hemen içeri girmeye karar verdim. Kapıdan girmek üzereyken genç bir adam söylene söylene çıktı lokantada. Hızını alamamış olacak ki bir an durdu, kapıya doğru döndü. Ve bu ücrete zor bulursunuz diye seslenince anladım ilan için geldiğini. Yanımdan geçerken neymiş ki ücret dedim. Söyledi. Evet, ücret düşüktü gerçekten ama onun için yetersiz olan ücreti kabul edecek kadar ihtiyacım vardı bu işe. İçeri girdim, her ikisinin de garson olduğunu tahmin ettiğim biri genç, diğeri orta yaşlı iki adamdan orta yaşlı olan da karar kıldım ve ilan için geldiğimi söyledim. Lokanta sahibini işaret ettiler, yanına gittim. İlk soru kaç yıllık tecrübem olduğuydu. Bir kadına bulaşık konusunda kaç yıllık tecrübesi olduğu sorulur mu hiç? Lokantanın sahibi de sorusunun gereksiz olduğunu anladı ve hafifçe gülümsedi. Sonra anlatmaya başladı. Akşam son müşteri gittikten sonra bulaşıkların tamamını yıkamadan çıkamazmışım. Bu da gece saat 10'u bulurmuş. Yol masrafı bana aitmiş vesaire vesaire. Sonra birden durup daha önce bir yerde çalışıp çalışmadığımı sordu. Son iş yerimden 2 yıl önce ayrıldığımı söyleyince bu sefer de ayrılma nedenime geldi sıra. Doğum yaptığım için işi ara vermek zorunda kaldığımı söyleyince işte bu olmadı. Ben nereden bileyim 9 ay sonra da aynı sebepten buradan ayrılmayacağını. 9 ayda bir eleman mı arayacağım dedi paylar gibi. Olabildiğince sakin kalmaya çalışarak ve bütün gayretimle işe ihtiyacım olduğunu anlatmaya çalıştım. Sonunda kabul edip alacağım ücreti söyledim. İşte o anda zaten açlıktan dönmekte olan başım bir başka döndü. Çünkü bana söylediği rakam içeri girmeden önce önerdikleri ücreti sorduğum adamın söylediğinden de düşüktü. İtiraz edecek oldum. Kapıdan giren bir başka adamı gösterip, "Vallahi sen bilirsin. Bak, şu adamın da çoluğu çocuğu vardır muhakkak. Ama senin kadar riskli değil benim gözümde. İşi istiyorsan senin için ücret bu." dedi umursamaz bir ifadeyle. Sabrımın sınırına taşıdı beni bu sözleri. Daha fazla sakin kalamayacağımı hissettim. Hışımla çıktığım kapıdan birkaç adım uzaklaşmıştım ki gülme krizini eliyle saklamaya çalışan yeğenimle karşılaştım. "Hayrola?" diye sorduğumda "Ay sen beni görebiliyor musun sahiden teyze?" dedi ve başladı kahkahalarla gülerek anlatmaya. Meğer bir iş koluyla ilgili araştırma yapan bir anket görevlisiyle karşılaşmış. Ona el işi ürünler sattığını söyleyince anket görevlisi de "Kayıt dışısınız yani" demiş. Bizimkinin de sinirleri bozulmuş ve o zamandan beri gülüyormuş. Ardından da hani şu seninle çok güldüğümüz yaşar ne yaşar ne yaşamaz da olduğu gibi. Biz de hem varız hem yokuz anlayacağın diye ekledi. İkimizi de aldı mı bir gülme yolun orta yerinde. Sonra vedalaşıp ayrıldık. Ağır adımlarla yürümeye başladım otobüs durağına doğru. Aceleyle yetişmem gereken bir işim yoktu nasıl olsa. Acelem olduğu zamanlarda uzun süre beklediğim otobüs şaka yapar gibi çabucak geldi bu sefer. Bindim ve her nasılsa ikisi de boş kalmış koltuklardan birine oturdum. Otobüs tam hareket edecekken koşarak yetişen bir kadın oturdu yanımdaki boş yere ve kısa yolculuk başladı. Kadının zaman zaman bana baktığını ve tam bir şey soracakken çekinip vazgeçmiş gibi bakışlarını kaçırdığını yan gözle de olsa fark ettim. Yine aynı durum olunca bu kez ben baktım yüzüne ve bakışlarını kaçıramadı tabii. Eşinin bir süredir hasta ve işsiz olduğunu, askerlik hizmetini tamamlayan oğlunun dönüş yolculuğu için bile para bulamadığını, evlere temizliğe gitmeyi düşündüğünü, ilgilenip ilgilenmediğimi veya tanıdığım biri olup olmadığını sordu. İş başvurusuna gideceğim için kendime çeki düzen vermiştim ama maddi durumumun ev işlerine bir yardımcı istihdam edecek kadar iyi olduğu izlenimini uyandırdığımı sanmıyordum açıkçası. Dalga mı geçiyor yoksa bir oyun peşinde mi diye geçirdim aklımdan o sıra. Öyle ya, bu zamanda öyle çok dalavere oluyor ki hayatta. Önce kısa cevaplarla başımdan savmaya çalıştım. Sonra bir Türkmen inanışı geldi aklıma. Yıllar önce babaannemden de sık sık duyduğum bu inanışa göre karşılaştığımız her 7 insandan biri Hızır'mış ve bizi sınarmış. O ana kadar karşılaştığım insanları geçirdim aklımda. Lokantadan öfkeyle çıkan adam 1. Biri genç, diğeri orta yaşlı 2 garson daha etti 3. Lokanta sahibi 4, lokantaya iş başvurusu için gelen adam 5, yeğenim 6 ve bu hanım 7. Ya o inanış doğruysa dedi içimden bir ses. Doğru mudur değil midir bilmiyordum. Doğru değilse günahı boynuna. Ama ben içimdeki ya doğruysa diyen sese kulak verdim ve cüzdanımı açtım. Zaten cüzdanımda bulunan son 20 liramla ne olur ne olmaz diyerek dar zamanlar için bir kenarda tuttuğum ve evden çıkarken yanıma aldığım 50 lira ilişti gözüme. 20 lira yetmezdi askerliğini tamamlayan genci annesine kavuşturmaya. Hiç tereddüt etmeden cüzdandan çıkarıp verdim 50 lirayı. Şimdi düşünüyorum, otobüste karşılaştığım kadının bana doğruyu söylemiş olduğunu varsaymak işime geliyor açıkçası. Bugün için bir işi ya da parası olmayabilir ama bir umudu olmalı insanın. İnsan olmak adına bir umut. Ve benim hala umudum var.
Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar, İnat etsem bile bırakmazlar, sahibim var. Benim hala umudum var. Seviyorlar bazen soruyorlar, hayran hayran seyret, ister katıl ister vazgeç. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersen olur biter. Boyun büküp önünde ağlasam sessizce, şu garip gönlüm affolur mu? Bu fırtına durulur mu? Benden adam olur mu? Korkarım başka zararım dokunur mu? Elveda sana yeter tamam, bitsin artık bu dram, bu fotoroman. Ham meyveyiz hala, koparmışlar dalımızdan. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersin geçer gider. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersin olur biter. Bıraksam kendimi şöyle, oh ne rahat, bu da geçer gülüm, yaşamana bak. Alınacak dersler var, sorulacak sorular. Bu da geçer gülüm, bizden bu kadar. Derdi derdi derdi derdi derdi.
İşte haftanın ilk günündeki birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü Hayatın Seslerini siz sevgili dinleyenlerimiz için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Teknik yapımda Sebiha Tan vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine biz başkentte sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gali 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Bundan boya ısıya dayanıklı cam.
Bu da çok büyük olay.